Ayrım 13. İskele. Burgazada iskelesinin eski hali, şimdikine uzaktan yakından benzemez bir şirinlikti. Şimdikinden belki 5 kat dar, iki yanı yarısına kadar alçak bir duvar, yarısından sonrası demir parmaklıklı uzun bir geçişten sonra denizin ortasına kondurulmuş 2 katlı bir eve benzeyen iskele binasına varılırdı. O geçişin yanlarındaki duvara sıra sıra tüneyerek beklenirdi babalar, kocalar ya da İstanbul'dan gelecek misafirler. Akşamüstü iş dönüşü saatlerinde erken gidip yer tutmak gerekirdi ve genelde çekirdek çitlenir, dondurma veya mısır yenirdi beklerken. Aynı zamanda arkadaşlarla buluşmak, beğenilenlere göz süzmek keyfi de çabası. Bazen babamız geldiğinde mecburen onunla eve dönerdik. Bazen de bir saat daha kalabilme izni koparırdık. Yemek için kararlaştırılan saate göre, çünkü akşam yemeklerinde mutlaka bütün aile bir arada olmalıydı. Deniz üstündeki iskele binasının adadan bakılınca sağ tarafında, yani Poyraz almayan yanında, 6 açık bekleme alanı olan 4 sütun üzerine kondurulmuş denize köşe yapan, öf keyfe bak hele dedirtecek nefis bir balkonu vardı. Öyle iç geçirirdik ki kardeşimle, biz keşke burada otursaydık diye. Ne zevk olurdu bizim için 3 yanı deniz bir evde yaşamak. Yatağımızdan kalkar kalkmaz hemen pencereden cump diye denize atlamak. Ya da pencereden aşağı oltayı sallayıp balık yakalamak ve hemen oracıkta, balkonda mangalı atıp mideye indirmek. Binanın vapura binilen tarafındaki pencereleri ve balkonu denize sıfırdı. Kapalı bekleme salonunun penceresi de doğrudan denizin üstündeydi. O yıllarda deniz o kadar temizdi ki, iskelenin altındaki su cam göbeği rengi pırıl pırıl şıkır şıkır parlar, dibindeki kum taneleri bile sayılabilirdi. Çımacı ve de iskele sorumlusu Satı, adanın epey renkli tiplerinden biriydi. Herkesi tanır, herkese geleni gideni de ayrıca tanırdı. Vapurdan çıkarken, filanca beyler veya hanımlar evde yoklar, falanca yere gittiler bugün diyebilirdi. Gözü tutmayanları da adaya sokmayabilirdi. O kadar kolay değildi o yıllarda öyle ipini koparanın adalara doluşması. O günlerden kalmış olmalı kendimizi adada daima güvende hissetme alışkanlığımız. Benim bir çocuk dergisi resimlendirdiğim yıllarda, tamamladığım resimleri almaya gelen rahmetli Berç Erziyan'ı az mı ektirmiştim Satı'ya? Genelde söz verdiğim günde yetiştiremediğimden tabii. Önceden tembihlendiği için, "Aa Berç Bey, Tatyana'ya mı geldiniz?" Tatyana benim popüler adım. "Ne yazık, o bugün Kınalı'ya gitti." der. Üstelik, "Buyurun oturun size bir çay ikram edeyim." şeklinde oyalayıp, adamcağızı bir sonraki dönüş vapuruna kadar da benden uzak tutardı. Satıdan sonra gelen adam, ki adını hatırlamıyorum, sevimsiz ve azıcık takıntılıydı. Mikrop almaktan çok korkardı. Biz de bilet falan alırken inadına yüzüne yüzüne öksürür, aksırır, sümkürür, deli ederdik zavallıyı. Paradisos. Paradisos gazinosu tüm adanın en büyük eğlence yeriydi o dönemde. Her yaşta insanın hoşça vakit geçirebileceği muazzam bir bahçe. Cumartesi geceleri canlı orkestra eşliğinde ne ses sanatçıları geçmiştir o bahçeden. Akordiyonist Taki Çenerini, Heni Vasilaki çifti, Yorgo Vaporidis, Cem Karaca ve Mavi Çocuklar ve daha niceleri. Biz çocukken yanımızda kahvaltılık yiyecek çıkınlarıyla anneler, babalar, büyük anneler, büyük babalar, komşular, çoluk çocuk pazar günleri hemen yanı başındaki sahada yapılan basketbol maçlarına gidilirdi önce. Yoldan aşağıda kalan sahanın oturma yeri yaygılar yayılarak oturulan yamaçlardı. Kınalı-Burgaz maçları Fenerbahçe-Galatasaray maçları kadar çekişmeli geçer, çoğu zamanda kavga çıkardı. Kınalılı oyuncuların çoğu Ermeni, Burgazlı oyuncuların çoğu Rum olurdu. Biz Burgazlı Ermeniler, Kınalılı Ermenilere sinir olur, Burgazlı Rumları tutardık daima. gazino ve basketbol alanının karşı sırasında yolun yani Gönüllü Caddesi'nin Mehtap Sokağı'a döndüğü noktada dev gövdeli asırlık bir ağaç vardı, şimdi yok. O ağacın altı, büyük annelerin maç izleyemeyecek kadar küçük olan torunlarıyla yere yaydıkları yaygılarda piknik yapıp oyalayıcı oyunlar oynadıkları yerdi. Orada çekilmiş iki fotoğrafımız var. Unutmam mümkün değil. Birinde biz torunlar, yayam, dedem. Diğerinde onlara ilaveten halam, eniştem, amcam. Hepsi gittiler. Maç sonrası hep beraber gazinoya geçilir. Ağaçtan ağaca giden ışıl ışıl ampullerle aydınlatılmış masalarda yemekler yenir. Kocaman pistinde ya da bize kocaman gelen pistinde danslar edilir. Geç vakitlere kadar eğlenilirdi. Cumartesi geceleri gelen sevilen şarkıcıları izlemek içinse erkenden gidip ön masalarda yer tutulurdu. Cem Karaca gencecik bir delikanlıyken Paradisos'ta sahneye çıkardı. Elvis Presley'in şarkılarını okur, o yıllarda bize garip gelen kıvrak, rock'n'roll ve twist figürleriyle herkesi şaşırtırdı. Hot Sunshine şarkısıyla başladığı uzun programını Hound Dog gibi çılgın tempolu rock şarkısıyla bitirirdi. Yavaş yavaş çocukluktan çıktıkça, cumartesi geceleri aile saadeti şeklindeki eğlenceler bizi kesmez oldu. Pazar öğleden sonraları yapılan vermutlu menta likörlü gençlik matinelerine gitme izni koparabilmek için yalvarma ve bütün hafta iyi bir çocuk olma dönemleri başladı. Uzun kadehlerde bol buzlu, yarı yarıya su katılmış vermut ve menta likörü, bildiğimiz, ailemizden gizli içtiğimiz ve onu içtiğimiz için büyüdük zannettiğimiz baş içkilerimizdi. Viskinin tadını bile bilmezdik. Buzları eridikçe hepten su kesilen tek bir bardak içkiyle akşama kadar idare eder ve ne çok eğlenirdik. Fazlasına iznimiz yoktu. Zaten olsa da bir tane daha alacak paramız olmazdı. Sonrasında pek pek gazoza fit olurduk. O yıllarda kola mı var? İşte bizim içimizde hafiften aşk kıpırtılarının başladığı o dönem, Marten Jorgens, Dinçer Erdoğan ve Blue Boys yani Mavi Çocuklar Orkestrası'nın ilk yılları. Marten benim arkadaşımdı, hala da arkadaşım. Gazino ile sezonluk anlaşma yaparlar, cuma ve cumartesi gece programı, pazarda matine yaparlardı. Cumadan gelirler, pazar akşama kadar adada kalırlardı. Gazinonun arkasında denize doğru inen yamaçta tek odalı bir kulübe vardı. O kadar kişi orada yatarlardı. Pazar akşamı dönerlerken gitarlarını bizim eve bırakırlardı. Ben de bütün hafta onları kutsal emanet gibi saklardım. Doğrusu ki Veli ve ben, yakışıklı orkestra elemanlarının hepsiyle de samimi olduğumuz için yaşıtlarımıza pek hava atardık. Can arkadaşım Marten, Alin adında bir kıza fena halde sevdalıydı. Kız ise biraz gözü yükseklerde olduğundan onu pek takmazdı. Pek ender buluşurlar ama çokça mektuplaşırlardı. O zamanlar ne cep telefonu mesajlaşması, ne MSN, ne de e-posta var. Mektup var sırf. Mektuplarını da ben götürür getirirdim. Öyle aşk mektuplarını postaya vermekten de korkardık o yıllarda. Annemizin babamızın eline geçebilir, başımıza iş açılabilirdi. Artık züppelikten midir, sevildiğinden emin olmanın verdiği güvenden midir bilinmez, oğlanın yazdığı ateşli aşk mektuplarına şöyle bir göz atıp bana geri verirdi Alin. "Ya sen uygun bir cevap yazıver işte," diyerekten. Ben de yazmaya çocukluktan meraklı, yazılanlara uygun, duygu dolu mektuplarla sevindirirdim sevdalı oğlanı. Yıllarca canım arkadaşım Marten, "Bu kızı hiç anlamıyorum. Ne güzel mektuplar yazıyor. Bir araya geldik mi sanki o güzel sözleri yazan o değil." deyip deyip yakınmıştı da bir türlü işin aslını söyleyememiştim kalbi kırılmasın diye. Birkaç yıl öncesine kadar, yani ikimiz de orta yaşlı insanlar olana kadar. Ne kadar da şaşırmıştı, hatta kızmıştı kendine. Nasıl anlayamadım diyerek. Anlasaydı ne olurdu acaba? Bilinmez. Hayat. Bir ara onlar profesyonel müzisyenliğe soyunmadan yani lisedeyken aynı amatör orkestrada şarkı söylerdik biz Marten'le. Her provaya gittiğim Deli gibi çalıştığım, her konser günü annem tarafından odama kilitlendiğim, liseler arası orkestralar geçidi günlerini unutamam. Sonrasında onlar mavi çocuklar oldular, ben de öğretmen oldum. Martencim, mavi çocuklar furyasından sonra 20'li yaşlarında Paris'e gidip yerleşti ve yıllarca İstanbul'a gelmedi, birkaç yıl öncesine kadar. Hala oldukça ünlü bir yorumcu. Artık hasret dolu yıllara son diyerek sık sık İstanbul'a gelir oldu. Fırsat buldukça görüşüp eski güzel günleri yad etmekten geri durmuyoruz tabii. İşte o nostaljik takılmalar arasında itiraf ettim ona daha yeni yeni. Gençlikteki o ateşli aşk mektuplarını aslında benim yazdığımı. Bir dolu karışık duygu yaşandı tabii. Arada güldüğümüz, belki de hayıflandığımız. Kiveli abisi Petro'yla dans pistinde rock'n'roll figürleri attırırken, benim kardeşim daha blue çağının ilk yıllarında ve çekingenlik döneminin orta yerinde olduğundan o konuda pek şanslı sayılmazdım. Öyle her gönlünün çektiğiyle de dans edebilmek gibi bir lüksümüz yoktu ne yazık. Slow dans da o yaşlarda ne zevk verir ki kardeşinle? Ancak sonradan az biraz hızlanıp da slow rock formuna girince idare etti. Onun için bile dil dökmem gerekirdi. Grup halinde eşli olması şart olmayan Twist, Bossa Nova, Shake, La Bamba, Dörtlü Çaça, Locomotion ve de azıcık akrobatik beceri gerektiren Limbo gibi danslar çıkınca rahat ettim biraz. Gerçi o yıllardaki az biraz süzündü bekleyişlerimin acısını sonradan yani büyüdükçe dans pistlerinde özel şovlar yaparak bol bol çıkarttık kardeşimle ya neyse o yıllar öyle yıllardı işte. Elvis Presley ile başlayıp Domenico Modugno ve Adriano Celentano'ya bağlanan o yıllarda ben orkestranın baş gitaristi Herman'a sevdalanmıştım. Her programda bir kez Adriano'nun My My My Beau diye başlayan Impazzivo per te şarkısını az buçuk onun sesini taklit ederek söylemesini heyecanla beklerdim. O sevda da platonik olmaktan bir adım öteye bile gidemeden tam da o zamanın deyimiyle bana konuşma teklif etmesinden kısa bir süre sonra günün birinde içimde birdenbire bitivermişti. Ben ne bilirdim o zamanlar maymun iştahlının biri olduğumu. Epey uğraşmıştım, ancak tavlamıştım, başlar başlamaz da bitirivermiştim. Nedeni yok. O pek de ciddi başlamıştı ya, kardeşime kayınço filan diyordu. Amanın evlenmek mi? Hiç işim olmaz. O kavram mıydı acaba beni tedirgin eden? Hani daha o yaşta her şey bitti gibi hissetmek. Bilemedim, emin olamadım. Maymun iştahlılığım kesin ama ondan eminim. Oysa az mı iç geçirmiştim öncesinde? Az mı hava atmıştım arkadaşlarıma, motosikleti, siyah deri ceketi ve çizmeleriyle James Dean havalarında okulun kapısında belirdiği zaman lise yıllarımda. Benim için geldi diyerekten, olacağı kapı önünde 3-5 kıkırdaşıp sohbetlemek de olsa. Ben bu satırları yazarken geçenlerde aniden bir telefon alıverdim ondan. Bir arkadaşımdan almış numaramı. İnanılmaz değil mi? Ben motosikletli çocuk der demez telefondaki ses hemen anlamış ve Herman diyivermiştim 40 yıl sonra. Ne şaşırmıştım. Bu kitabı yazarken hep böyle garip rastlantılar oldu. Yunanistan'da yaşıyormuş artık. Nereden nereye? Görüşelim dedim. İstemedi. Düş kırıklığına uğrarsın dedi. Bırak anılarındaki gibi kalayım. Ben 130 kiloyum şimdi. Ya. Bu da hayatın garip şakalarından biri olmalı. Ne diyordum? Maymun iştahlılık. Tabii yaşım ilerledikçe bu maymun iştahı aşk meşk durumlarımı aksattığı için kendi kendime başka bir taktik geliştirmişim meğer. Ki onu da yaşım biraz daha ilerlediğinde fark ettim. Kafamda bir kalıp hazırlıyor, sevdalarımı ve sevdalılarımı o kalıba uydurmaya çalışıyormuşum. Hazırladığım resme kendimi inandırıyor, ters geleni görmezden geliyormuşum. Bunu anlayınca sanki durum değişti mi sanıyorsunuz? Ne gezer, ben hala sevdaları kalıplamayı, o kalıplara sevdalanmayı sürdürüyorum. Kimi uyuyor, kimi uymuyor. Ben uysa da seviyorum, uymasa da. Düş kırıklıkları da oluyor bolca. Olsun. Ben sevdalanmayı seviyorum.